Merhaba, ben Yusuf. Ninnen Artre podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Prosperity Paradox, Clayton M. Christensen, Efosa Ojomo ve Karen Dillon tarafından yazılmış, ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadele üzerine odaklanan kuramsal bir iş kitabıdır. Kitap, yoksulluğun yalnızca para, yardım ya da altyapı eksikliği olarak görülmesini eleştirir ve kalıcı refahın piyasa oluşturan yenilikler sayesinde ortaya çıktığını savunur. Yazarlar, top-down yardım modellerinin çoğu zaman beklenen sonucu vermediğini, hatta bazı durumlarda bağımlılık yaratarak sorunu derinleştirebildiğini anlatır. Bunun yerine, daha önce tüketici olmayan geniş kitlelerin ihtiyaçlarını karşılayan, karmaşık ve pahalı ürünleri sade ve erişilebilir hale getiren yeniliklerin hem şirketleri hem de ülkeleri büyüttüğünü gösterir. Kitap, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Nijerya gibi örnekler üzerinden bu yaklaşımın nasıl çalıştığını açıklar ve girişimciliği kalkınmanın merkezine yerleştirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yoksulluk sorunu, yardım eksikliği değil. Yeni piyasa eksikliği olarak ele alınıyor. Kitabın temel çıkış noktası. Yoksulluğu, yalnızca kaynak yetersizliği ile açıklayan geleneksel yaklaşımın sınırlı kalmasıdır. Yazarlar, okul, su kuyusu, sağlık yatırımı ya da altyapı gibi müdahalelerin tek başına sürdürülebilir refah yaratmadığını söyler. Çünkü bu tür çözümler çoğu zaman belirtileri hafifletir ama ekonomik sistemin kendisini değiştirmez. Prosperity Paradox burada önemli bir ayrım yapar. Asıl mesele, insanların daha önce erişemediği, ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiren piyasalar kurmaktır. Bum anlamam bu ile yanmam bu uzay yok. Çenten kujur, bisam ile anam. Böylece ihtiyaç yalnızca geçici olarak giderilmez, yeni talep ve yeni ekonomik faaliyet ortaya çıkar. Kitap bu nedenle kalkınmayı bir bağış meselesi değil, üretkenlik ve piyasa inşası meselesi olarak görür. Bu bakış açısı, gelişmekte olan ülkelerdeki sorunları dışarıdan çözülmesi gereken krizler olarak değil, yeni girişimler için fırsat alanları olarak okumayı önerir. İkinci olarak piyasa oluşturan yenilik, kitapta diğer inovasyon türlerinden bilinçli olarak ayrılıyor. Christensen'in bilinen inovasyon ayrımı bu kitapta merkezde yer alır. Yazarlar, tüm yeniliklerin aynı ekonomik etkiyi yaratmadığını özellikle vurgular. Sürdürücü yenilikler mevcut ürünleri iyileştirir, verimlilik yenilikleri daha az kaynakla daha çok üretim sağlar. Ancak bunlar tek başına yeni bir büyüme dalgası oluşturmaz. Buna karşılık piyasa oluşturan yenilikler daha önce tüketmeyen insanları müşteri haline getirir. Kitabın kritik noktası budur. Karmaşık, pahalı ya da zor erişilen bir ürünü basit, ucuz ve kullanılabilir hale getirmek yalnızca satış yaratmaz. Aynı zamanda istihdam, tedarik zinciri, beceri gelişimi ve yerel girişimcilik üretir. Bu nedenle yazarlar inovasyonu sadece teknoloji ilerlemesi olarak değil, ekonomik yapıyı dönüştüren bir mekanizma olarak tanımlar. Türkiye bağlamında düşünülürse, bu yaklaşım büyük şehir dışındaki geniş kesimlere ulaşan finans, eğitim, sağlık ya da lojistik çözümlerinin neden sadece sosyal değil, ekonomik bir dönüşüm aracı olabileceğini anlamaya yardımcı olur. Üçüncü olarak girişimci. Kalkınmanın merkezinde devletin yerine değil, tamamlayıcısı olarak konumlandırılıyor kitap. Kalkınma tartışmasını devlet yardımı ile piyasa arasında basit bir karşıtlık üzerinden yürütmez. Daha çok girişimciliğin kalıcı refah üretmedeki rolünü öne çıkarır. Yazarlar, ekonomik büyümenin yalnızca yukarıdan planlanan programlarla değil, sahadaki girişimcilerin insanların gerçek sıkıntılarını fark etmesiyle başladığını savunur. Bu yüzden iyi iş fikri, soyut bir icattan değil, tüketilmeyen ama ihtiyaç duyuran bir alandan doğar. Girişimci burada yalnızca kâr eden kişi değildir. Aynı zamanda yeni bir ekonomik ekosistem kuran aktördür. Bir ürün daha fazla kişiye ulaşabildiğinde etrafında dağıtım, servis, bakım, satış ve üretim altyapısı da gelişir. Kitap, bu zincirin istihdam yaratma etkisini özellikle önemser. Böylece kalkınma, tek seferlik bir proje değil, kendini çoğaltan bir süreç haline gelir. Bu yaklaşım, kamu politikalarının da girişimciliği bastırmak yerine yeni piyasaların doğmasını kolaylaştıracak şekilde tasarlanması gerektiğini ima eder. Dördüncü olarak, başarı hikayeleri Amerika'dan Asya ve Afrika'ya uzanan örneklerle kuramsal çerçeveyi destekliyor. Prosperity Paradox yalnızca teori anlatmaz, tarihsel ve uluslararası örneklerle iddiasını temellendirir. Kitapta Ford, Eastman Kodak ve Singer gibi Amerikan şirketleri. Geniş kitleler için erişilebilir, ürünlerin nasıl yeni pazarlar yarattığını göstermek için kullanılır. Ardından Japonya, Güney Kore, Meksika, Nijerya, Ruanda, Hindistan ve Arjantin gibi ülkeler üzerinden benzer süreçlerin farklı bağlamlarda nasıl işlediği ele alınır. Bu örnekler, kalkınmanın yalnızca zengin ülkelerden fakir ülkelere aktarılan kaynaklarla açıklanamayacağını gösterir. Özellikle Meksika örneği, verimlilik odaklı büyümenin tek başına yeterli olmadığını anlatmak için öne çıkarılır. Verimlilik önemli olsa da, yeni müşteri kitlesi yaratmadığı sürece istihdam ve piyasa genişlemesi sınırlı kalır. Kitabın örnek seçimi dikkat çekicidir. Çünkü hem sanayi devriminin klasik şirketlerini hem de güncel gelişmekte olan ülke deneyimlerini aynı çerçevede okur. Bu da okuyucuya refahın coğrafyadan bağımsız olarak benzer mekanizmalarla doğabileceğini düşündürür. Son olarak yönetişim, yolsuzluk ve altyapı sorunları. Sonuç değil, süreç engelleri olarak yeniden yorumlanıyor. Kitabın en ayırt edici yönlerinden biri. Kötü yönetişim ve yolsuzluk konusuna alışılmıştan farklı yaklaşmasıdır. Yazarlar, bunları çoğu zaman yoksulluğun tek nedeni olarak değil, yetersiz ekonomik sistemlerin içinde ortaya çıkan sonuçlar olarak ele alır. Yani mesele yalnızca kötü yasaya da eksik kurum değildir. Eğer insanlar için çalışır bir piyasa kurulmamışsa, kayıt dışılık, düşük verim ve fırsat kıtlığı doğal olarak çoğalır. Bu nedenle kitap, önce kurumları mükemmelleştirip sonra kalkınmayı beklemek yerine piyasa oluşturan yeniliklerle ekonomik tabanı genişletmeyi önerir. Elbette bu yaklaşım yasal düzenlemelerin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Aksine yasalar ve kurumlar yeni piyasaların önünü açtığı ölçüde etkilidir. Böylece kitap, kalkınma tartışmasını ahlaki suçlama dilinden çıkarıp ekonomik mekanizma diline taşır. Okuyucuya verilen ana fikir şudur: sorunların kaynağını sadece görünürdeki eksiklerde aramak yerine, insanların neden tüketemediğini ve hangi engellerin yeni piyasaları doğurmadığını incelemek gerekir. Sonuç olarak, prosperity paradox, kalkınma ekonomisi, girişimcilik ve inovasyon ilişkisini aynı çerçevede değerlendiren herkes için okunmaya değer bir kitaptır. Özellikle iş dünyası yöneticileri, girişimciler, kamu politikası tasarlayanlar, kalkınma uzmanları ve yoksulluğun neden kalıcılaştığını anlamak isteyen okuyucular için güçlü bir bakış açısı sunar. Kitabın en büyük katkısı, yoksullukla mücadeleyi hayırseverlik ya da sadece kaynak transferi düzeyinden çıkarıp piyasa kurma meselesi olarak yeniden tanımlamasıdır. Bu yönüyle klasik kalkınma kitaplarından ayrılır. Çünkü sorunları açıklamakla yetinmez. Ekonomik büyümenin nasıl başladığına dair daha sistematik bir model önerir. Ayrıca inovasyonu yalnızca teknolojiyle değil, geniş kitlelere erişim sağlayan iş modelleriyle ilişkilendirmesi, onu iş ve ekonomi literatüründe özel bir yere koyar. Kitap, her çözümün yukarıdan gelmesi gerekmediğini, bazen refahın insanların erişemediği ihtiyaçları görünür kılan girişimlerden doğduğunu gösterir. Bu nedenle hem teorik olarak düşündürücü hem de pratik olarak yön göstericidir. Destek olmak isterseniz Clayton M. Christensen kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.